Farklı Düşün Podcast'ın 19. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç.
Ben Mert Bulan.
Mert, bu hafta yine biz bizeyiz. Ben çok keyif alıyorum beraber olduğumuz bölümlerden. Tabii bir Apple event'i duyuruldu. Ondan başlayalım istersen. Bugünkü konumuz biraz remote çalışma üzerine sohbet edelim dedik. Bir konu belirledik. Ama şu Apple'ın tabii eventinden bahsetmeden olmaz. Çünkü çok uzun zamandır beklenen bir etkinlikti. Çünkü muhtemelen, yani kesin olmamakla birlikte, Apple yeni MacBook Pro line-up'ını duyuracak. Hatta işte 16 inç ve 14 inç seçenekleri olacak deniyor. Bir rivayette minimum 16 GB RAM ve 512 GB SSD. Ben GB diyorum, bizde GB falan da deniyor.
GB da deniliyor.
Yurt dışında GB deyince çok dalga geçmişlerdi benimle. O yüzden ikisini de kullanıyorum duruma göre. Tabii ilginç, yani minimum 16, minimum 512, tam Pro Use bir bilgisayar. Tabii fiyatlar ne olacak, işlemcinin kuvveti nasıl olacak vesaire. Hep bunlar büyük bilinmezler. Belki bir AirPods Pro, AirPods update'i görürüz minik. Belki bir iPad görürüz. Bilmiyorum, iPad'ler genellikle Mart'ta tanıtılıyor ama. Beklenen bir etkinlikti. Senin var mı böyle, hani şu da olsa beni tav ederler, ikna olurum, alırım dediğin bir şey var mı?
Ya benim direkt böyle bir özellik beklentim yok ama ben şeyi duymuştum. Bu MagSafe'i geri getireceklerini söylüyorlardı. Bu mıknatıslı şarj girişi. Ya benim hani ilk alüminyum Mac'i kullanıyordum. 2008 model. Orada hani görünce inanılmaz bayılmıştım. Hani kime böyle hani MacBook anlatmaya başlasam hep oradan anlatıyordum yani. Hani hiçbir bilgisayarda yok çünkü. Hani dizüstü bilgisayarda benim bildiğim kadarıyla öyle bir özellik. Mıknatıslı şarj girişi. Onu getirecekler diyorlar. Belki şeyi de getirirler. Bu arkadaki Apple logosu önceden LED'liydi, hatırlarsın kullanıyorken. Evet. Beyaz ışığı şey yapıyordu. O mesela işte karanlık ortamlarda çalışıyorken falan çok güzel duruyor. Belki onu da getirebilirler, bilmiyorum. Onun dışında işte şeydi diyorlar. Bir tasarım değişikliği olabilir. Böyle biraz daha, biliyorsun şu an yerden biraz yüksekte duruyor MacBook. Onu böyle biraz daha yere yakın hale getirip işte iPad Pro vari, o işte köşeleri ya da iPhone şeklinde iyice köşeleri düzleştirme şeklinde bir şeyler olabilir diyorlar. Çünkü muhtemelen şeyi iyileştiriyorlar, bu M1 işlemciyle birlikte çok fazla soğutmaya gerek duymuyor ya. Ondan dolayı belki işte o tasarım değişiklikleri olabilir. İşte ekranda değişiklik olabilir diyorlar. OLED ekran gelebilir diyorlar. Kamerada umarım bir değişiklik yaparlar. Yani ben bazen işte abimle konuşuyorum, orada görüyorum yani. Ben telefondan konuşuyorum cam gibi, işte abim de MacBook'tan konuşuyor da tam tersi oluyor. Yani rezalet ötesi bir kamerası var yani şu anda MacBook'ların.
Çok kötü.
İnanılmaz yani, nasıl koyuyorlar o kamerayı, şaşırıyorum. Çok uzun bir süre de VGA kamera koyuyorlardı ya, ben hatırlıyorum bu MacBook'lara. Çok eski kamera koyuyorlardı, çok düşük megapikseldi falan. Ya bu tarz ufak şeyler artık toparlanıp böyle hakikaten hani muazzam bir cihaz çıkartırlar gibime geliyor. Benim asıl en çok merak ettiğim şey isimlendirmeyi nasıl yapacaklar. Onu merak ediyorum. Çünkü hani M1 işlemci de yeni bir işlemci günün sonunda. Çok eski bir işlemci değil. Ben Mark Gurman'ın bir tweetini görmüştüm. Orada çok güzel bir benzetme yapmış. Aslında işlemcileri, çünkü M1 şu anda hakikaten bir marka gibi. Yani hani şey konusunda belki teknolojiye ilgi duyanlar arasında M1 şu anda hani Intel'den daha prestije sahip bir marka konumunda. Yani atıyorum Intel'in Core i7 dersin mesela, hani onun bir şeyi vardır ya da AMD'nin Ryzen'i vardır. Ama M1 şu anda almış başını gitmiş durumda. O yüzden hani böyle M2, M3 diye bir şey yapmaktansa belki şey olabilir diyorlar. M1 Pro, M1 Pro Max yapabilirler. İşte M1 Pro daha böyle yüksek performansa sahip bir işlemci olabilir M1 oranla. M1 Pro Max'te de çekirdek sayısının arttırıldığı hani bir işlemci olabilir diyorlar. Bazıları şey yazmış, o çok komiğime gitti. Apple'ın belki bataryalı pilli bir Mac Pro duyurabileceğini söylüyorlar falan. O kadar hani tasarruflu kullanıyor ki artık hani MacBook değil de bu normalde masaüstü Mac Pro'ya bile pil koyup senin uzun bir süre yüksek performansla kullanabileceğini diyorlar. Yani hakikaten böyle bizim gibi işte bilgisayarın bütün performansını kullanan kişiler için heyecan verici bir etkinlik. Ben sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım bizim şirket de en kısa sürede yeni çıkan bilgisayarlara geçer de biz de bu fan sesinden, ısınmalardan falan kurtuluruz diye düşünüyorum.
Mac Pro, bilmiyorum, bu etkinlikte Mac Pro duyururlar mı sence?
Yani Mac Pro'da sanki bayağı oldu gibime geliyor tanıtmada. Hala onlar şey işlemci kullanıyor, Intel işlemci kullanıyor.
Xeon, evet.
Duyurabilirler gibi geliyor. Çünkü orada hani sanki böyle ne derler? Dikey bir genişleme değil de yatay bir genişleme olacak. Yani hani aynı işlemciden birkaç tane koyacaklar ya da çekirdek sayısını arttıracaklar. Hani evet. Onun dışında şey olur mu bilmiyorum. Yani ben şu an şeyleri hala okuyorum. Apple'ın bu işlemcilerle yaptığı performans iyileştirme. İşte iPhone'daki mesela Ananda Ars Technica çok güzel bir şey yapmış. Hani biz böyle işlemciler iyileştirmedi falan diyoruz da hani detaylarına baktıklarında hani o kişiler daha çok şeyini biliyor, donanım konusunda bilgi sahipler. Onların anlattıklarını okuyunca hakikaten Apple'ın inanılmaz şeyler yaptığını görüyorsun. Bir de bu yapılan değişiklikler insanın günlük hayatındaki şeyleri iyileştiriyor. Yani atıyorum sen de biliyorsun ya, biz burada işte bir build ediyoruz bir iOS uygulamasını falan ya da işte Node Modules'ten şeyler çekiyorsun, React şeyi orada gene bir şeyler build ediyor falan filan. Biz sürekli bir şeyleri bekliyoruz. Developer'ın da zaten en büyük masraf kalemi şirketler için. Yani hani sen onun tabii olabildiğince faydalanman gerekiyor. Şimdi o bütün şeylerin hepsi düşerse, build time'ları düşerse, ki görüyoruz düşüyor yani bu base modelde M1 işlemcili. İşte bu Pro'larda artık benzer bir düşüş olduktan sonra ben bayağı böyle piyasayı alt üst eder gibi geliyor. Şeyi de merak ediyorum. Ne kadar stokladılar acaba? Çünkü ben eminim yani o stoklar bitecek ilk duyurulduklarına. Çünkü çoğu kişi hala şeyi bekliyordu yani. Geçen yıldan beri ilk M1 işlemcili ve MacBook tanıtılmadan beri herkes bekliyordu. Yani işte bu o 16 inç MacBook çıksın. Apple işlemcili. O yüzden yeni hani M1 işlemcili duyurunca hala beklediler, dediler. Apple daha hani gücünü göstertmedi tam şeyini. Daha bu hani base model şeyini tanıttı diye. Ya çok böyle bilmiyorum, renkli şeyler olacakmış gibi geliyor. Ben heyecanlıyım yani. Hani şu sıralar beni ne heyecanlandırıyor dersen Apple'ın önümüzdeki hafta salı günü olacak. Muhtemelen gene saat bizim saatle 8'de ya da Türkiye saatiyle 8'de ya da benim saatle 7'de miydi neydi, öyle bir şeydi.
Bizde gene 8'de oluyor eventler.
O zaman aynen. O zaman bizde 7 gibi oluyor. Bakalım. Heyecanlıyım.
Ya ben de merak ediyorum. Çünkü bence Mac için şu an çok önemli bir dönüm noktasındalar. Evet, M1'ler güzeldi ama Pro Use için daha büyük bir ihtiyacı hedeflemeleri gerekiyordu. Şimdi onu yapabilirlerse ve işte MagSafe gibi vesaire, yani bu yeni MacBook dizaynında aslında ileri adım atmış gibi gözüküp de geri adım attıkları noktalarda tekrardan doğruyu bulurlarsa, işte MagSafe bunlardan bir tanesi. İşte SD kart portu mesela geliyor olabilirmiş. Bunlar önemli şeyler aslında. Ben yani MacBook Pro benim 2013 model. Ve yani port konusunda bütün portlarını kullanıyorsun neredeyse bilgisayarın, her şeyi kullanışlı oluyor. Benim de mesela şu iMac'te de yani bir sürü port var. USB-A, USB-C ne ararsan var, SD kart girişi. Onlar aslında faydalı şeyler. Yani biraz sanki USB-C tarafına çok mu hızlı gitti Apple? Oradan da geri adım atar mı? Çok fazla atmaz gibi geliyor bana. SD kart falan getirirler belki de. USB-A falan tabii ki gelmez diye düşünüyorum. Ama evet, yani burada çok iyi modeller çıkartırlarsa Mac tekrardan, çünkü yavaş yavaş internette görüyorum insanlar başka donanımlara, Windows'a falan kaymaya başlamış, Linux'a kayanlar da var. Her ne kadar tabii ki macOS'un tasarım şeyini karşılamayacağı bariz olsa da yine de işte problemlerden sıkılıp başka sistemlere geçenler var. Belki o geri geçenleri de tekrar geri döndürecek bir hamle olabilir. Onun dışında tabii stok sıkıntısından bahsettin. Ben de mesela iPhone sipariş, ön siparişleri kaçırdım ama sonra piyasaya çıktıktan sonra Ekim'de sipariş verdim. Hala da hiçbir hareket yok yani siparişte. Online siparişte. Mağazadan alınca sanki mağazanın stoğu farklı diye oradan alabilenler daha kolay almışlar diyorlar. Çok önemli değil yani, bekleriz. Neleri beklemedik hayatta. Fakat bir mağaza daha açılıyor. Hani biliyorsun iki mağaza, mağazalarda çok büyük kuyruklar oluyordu. Servis tarafında çok zor randevu alınıyordu. Her ne kadar biraz daha pandemide rahatlamış olsa da elini kolunu sallayan almıyorlar çünkü içeriye. O bayağı bir problem yaratıyordu eskiden. Şimdi üçüncü bir mağaza geliyor ve aslında Akasya mağazasına yakın bir yerde, Bağdat Caddesi'nde açıyorlar. Bağdat Caddesi benim doğduğum, büyüdüğüm, hala da yaşadığım yerlerden, yaşadığım bölge yani. Caddebostan'a gayet yakınım. Bana yakın olması sevindirici oldu. Her ne kadar senede iki defa falan gitsem de bu store'a. Yakında mağaza olması güzel bir şey tabii.
İşte sabah erkenden kuyruğa girmek yerine hemen uyanırsın gidersin. Yani millet hani önceden öyle şeyler oluyordu değil mi? Çadır kuranlar falan oluyordu. Sıralar
ya
oluyordu.
Ben o deliliği yaptım. İlk zorlu açıldığı gün sabah saat 7'de mi ne girdim kuyruğa. Hatta işte tişört verdiler. Bazen giyiyorum o tişörtü. Apple logo tişört ben... verdiler. iPad almıştım o gazla. Yani store açılıyor diye ihtiyacım olmamasına rağmen. iPad mini almıştım böyle. Arkadaşlar gaza getirmişti. Sen de al bir şeyler falan diye.
İyiymiş.
1600 liraya almıştım ya iPad'i. Hem de şeyli, 3G şeyli, sim kartlı falan.
Wow.
Şimdi
wow.
Düşününce çok saçma geliyor yani fiyatlar. O zaman tabii döviz düşüktü.
Ya Apple böyle şeyler yapıyor aslında. Böyle nasıl diyeyim, ikonik yerlere. Ben aslında şeyi bekliyordum. Önceden de öyle diyorlardı. Taksim Meydanı'nda Apple'ın bir mağaza açacağını. Çünkü oralarda böyle hep bir inşaat falan sürüyordu ya. Yeri kazıyorlardı falan. Apple'da zaten genelde yer altına yapıyor mağazaları. Yüksek, bilmiyorum, ben hiç bilmiyorum hatta yüksek Apple mağazası. Şey değilse, tarihi bir mekan değilse, genelde öyle tarihi mekanları renove ediyorlar. Mağaza olarak kullanıyorlar. Ama onun dışında böyle çok yüksek mekan yapmıyorlar. Genelde yerin altına yapıyorlar mekanları. Ben o Taksim bir ara işte düzenleniyorken falan öyle şey duymuştum. Daha o zamanlar Zorlu açılmamıştı. Hani oraya yapacaklarını. Hani aynı Zorlu'nun konsepti. Orada da sadece üstte bir şey görüyorsun. Bütün mağaza yerin altında. Orası bayağı bir ikonik bir yer olurdu bence. Bağdat Caddesi dediğin gibi bayağı hani benim bildiğim kadarıyla, ben çok fazla İstanbul'da yaşamadım, büyük markaların da olduğu bir yer. Burada da mesela Hamburg'da da öyle bir yer var, Mönchengladbach-Straße diye. Orada da mesela istiyorum çok çok böyle büyük markalar var. Başka işte şey var, gene işte Rolex var yanında, karşısına Tesla'nın mağazası var falan filan. Onun böyle bayağı işte yakınında aslında buradaki Apple Store'da böyle. Yani Apple Store aslında manzarası da çok güzel. Direkt burada Alster Gölü'nün alt kısmına bakıyor. Ön açık falan yani. Çok çok işlek bir yer burada. Cadde üzerinde. Ama işte Bağdat Caddesi'nin açılması da güzel bir şey. Ya ben bazı eleştirileri duydum. İşte Akasya'nın yanında niye böyle Apple yapıyor da. Apple nasıl diyeyim, birincisi hani bu foot traffic deniliyor ya. İşte ne kadar çok kişi geçiyor oradan. Ona şey yapıyorlar. Bir de bazı şeyleri sadece hani biz mağaza açalım para kazanalım diye değil de imaj için yapıyor. Nasıl Bağdat Caddesi benim bildiğim kadarıyla işte Kadıköy'de yani Kadıköy içerisinde yanlış hatırlamıyorsam. Bir ikonlardan biri ise o Apple'da hani oradaki o şeyini aslında imajını göstermek amacıyla yapıyor. İlk cadde mağazası. Diğerleri dediğin gibi işte Akasya'da, öteki de Zorlu şeyindeydi. Bence daha güzel olur gibime geliyor açık mağazaların olması. Çünkü o zaman hani mağaza şeylerle uğraşmıyorsun. Alışveriş merkeziyle uğraşmıyorsun yani hani. Evet. Sen bir alışveriş merkezine giriyorsun, sonra da bir Apple Store'a giriyorsun falan. Burada direkt chat diye girebiliyorsun. Orada Apple'ın kendi daha çok kontrolü oluyor. Mağazanın ne zaman açılacağı falan gibi konularda. Şey tabii. Güzeldi. Ondan da bahsedelim. Güzel bir Apple App böyle yapıyor. Yeni mağaza açıyorken mağaza açılmadan önce camlarını bir sanat eseriyle diyelim, çizimle donatıyorlar ve bunu yaparken de o ülkede Nin sanatçılarından bir şeyler sipariş ediyorlar.
Evet.
Bağdat Caddesi mağazası içinde Murat Palay'dı yanlış hatırlamıyorsam.
Palta.
Palta. Güzel terim. Ondan bir şey sipariş etmişler. Onun da çok güzel işleri var. Ben baktım kendi portfolyosuna. Minyatür sanatını günümüze uyarlamış. Orada çok güzel evet. Eserler ortaya çıkartmış. Aslında görebiliyorsun. Yani aslında çok eski olan bir şeyi bile modernize edebiliyorsun. İyi bir yaratıcılıkla. Apple'da oradan bir sipariş vererek çok güzel bir şekilde bütün şeyinin camını, mağazanı kaplamış. Herhangi bir tarih yok şu anda. Yakında demişler mağazanın açılışı için. Bilmiyorum belki MacBook'un şeyiyle denk getirirler mi? Getirmeye çalışırlar
olabilir.
Mı?
Olabilir. Ya yılbaşından çünkü önce olur muhtemelen.
Bana da öyle geliyor.
Bitmiş gözüküyor fotoğraflardan. Aynen.
Çünkü genelde şey oluyor. Bina bitmemişse kapalı duruyor hala çevresi. Şeylerle falan şeylerle işte.
Kaldırımları bile yeniden yapmışlar onu gördün değil mi?
Daha aynen yıkanmış da hatta aynen. Gördüm onu da.
Belediyeye yaptırmışlar kaldırımı.
ya şey.
Yani ben ilk olarak Bağdat Caddesi'nde açarlar diyordum. İlk Apple Türkiye'ye geliyor dediklerinde. Sonra Zorlu'yu duyduğumuzda da aslında hak vermiştik. Çünkü Zorlu tam böyle metrobüsün orta durağı olan Zincirlikuyu dibinde. Bir de Zorlu AVM yapılmadan önce bu Frank Gehry Mimarlık'la çalışıyor Apple. Bu Frank Gehry Mimarlık'ın yaptığı ilk Apple işi. Apple Campus'la beraber. Apple Campus'un mimarı aynı zamanda. İlk Apple Campus'tan önce aslında Apple'ın deneme projesiydi Zorlu AVM'deki mağaza. Ve daha Zorlu AVM yapılmadan önce o AVM'nin mimarlarıyla beraber yaptıkları bir mağazaydı. Yani biz buraya bir mağaza yapacağız. Bak böyle olsun vesaire. Yani Zorlu'nun mimarlarıyla işte şey Apple'ın mimarları beraber çalışmışlardı. O yüzden böyle tam AVM'nin ortasında sanki Apple Store yapmışlar da etrafına AVM yapmışlar gibi yani. Orada biraz Apple inisiyatif kullanmış, ağırlığını koymuş. Akasya daha normal yani düz bir mağaza. Akasya mağazası. Ama ben ilk olarak İstiklal ve Bağdat Caddesi'nde açarlar dedim ama tam Apple gelirken İstiklal Caddesi'nde çok böyle terör olayları falan oluyordu. O yüzden biraz ondan çekilmiş olabilirler ki Apple mağazası da gerçekten öyle bir dikkati çekecek bir yer. Ondan
cam
çekilmiş
zaten
olabilirler.
Yani hani komple cam yani içeri girsen
evet,
deli
evet.
Gibi cihaz toplarsın.
evet olaylar olduğu zaman biliyorsun yani Fransa'da falan çok oldu bu ayaklanmalar olduğunda hep mağazalara girip aletleri şey yaptılar ama onlar uzaktan kilitleniyormuş zaten çaldığınız zaman.
Tabii.
Find My Mac'le kilitliyorlarmış onları. Hı hı. Hatta geri falan götürmek zorunda kalmış insanlar. Komik yani. Cadde tabii önemli yani prestij açısından. Ve cadde hakikaten çok trafik alan bir yer. Bir ara çok gerilemişti. Caddedeki mağazalar bir kapanıyordu bu. İşte doların 4 lira, 5 lira, 6 lira civarındayken. Ama şimdi son birkaç ayda çok büyük mağazalar açıldı yani. Büyük Beymen açıldı işte. Büyük bir tane Boyner açıldı. İkisi de gerçi aynı yerin ama. İşte Vakko'nun falan köşkü var orada zaten. Çok devasa bir kitap evi açıldı. İkinci şube açtı falan kitap evi. Penguin
wow.
Kitap evi.
Süpermiş.
Işıl ışıl olmaya başladı. Tekrar o cadde eski şaşalı günlerine döndü. H&M açıldı bir tane büyük vesaire. Ben burada oturduğum için biliyorum yani. Apple'a direkt caddenin üzerinde değil zaten. Divan Pastanesi'nin karşısında sokak var. Sokağa girince hemen sağda. Direkt şeyde değil. Önünde ağaçlar falan da var o kaldırımın. Bilmiyorum oraları açmışlar mıdır önünü. Öyle bir yerde. Ben açıkçası şey yaptım, sevindim. Çünkü yani evime yakın bir Apple mağazası olacak. Bir de şey görelim. AVM dışı bir mağazayı görelim. Bir de şey eleştirisi çok gelmişti. Bu ülkede bir tek İstanbul mu var? Niye İzmir'de ya da Ankara'da açmıyorsunuz diye. Oraları da geleceklerdir diye düşünüyorum. Fakat herhalde bunun şeyini yapıyorlar. Çünkü ben bir sunum dinlemiştim. Bu Apple mağazalarından sorumlu adam, daha ilk Apple mağazaları açılırken yani Steve Jobs hayattaki 2001 falan yani 2001-2002. O dönemde mesela adama şey soruyorlarmış işte Philadelphia diyorlarmış. Mesela adam direkt nerede açılacağını, hangi caddede ve hangi bölgesinde açılacağını, yani nerelerin prestijli olduğunu, nerelerde gayrimenkulün müsait olduğunu falan adam ezbere biliyormuş yani. Ve bunu bütün eyaletler için yapabiliyormuş. Store manager'ı, bütün store'dan sorumlu olan adam. Apple bunları çok önceden planlıyor. Muhtemelen belki Bağdat Caddesi'nin planı 2 sene önce falan yapıldı. Zaten bina aldılarsa onu almak ayrı bir olaydı. Bağdat Caddesi'nde bina almak çok deli iş yani. Muhtemelen buraya çok girmek gelmek istiyorlardı. Belki Akasya'yı kapatacaklar, onu da bilmiyoruz.
Aynen. Belki... benim aslında ilk gördüğümde şeyi oydu. Çünkü ben şeyi sanmıyorum. Ben dediğim gibi Akasya mağazasına hiç gitmedim. Zorlu kadar popüler mi? Belki onu sen söyleyebilirsin.
Popüler. Anadolu yakasındaki tek mağaza işte.
Yok yani şey olarak Akasya AVM olarak popüler mi Zorlu'ya oranla? Eğer öyleyse bilmiyorum. Ama işte benim aslında bir yandan da merak ettiğim şey şu. Onlardan da konuşalım bence. Sen fikrin vardır. Şimdi dediğin gibi fiyatlar yükseliyor. Yani biz dolar 9'u geçti. Apple ürünleri de geçiyor. Hani Apple'ın Bağdat Caddesi'ni açmasının nedeni muhtemelen orada yaşayan insanların gelir durumu aynı zamanda.
Tabii ki. Kesinlikle.
Yani ondan da bahsetmek lazım. Çünkü ben abime soruyordum. Ya abi, benim abim İstanbul'da yaşıyor. Diyordum git bari şeyde yaşa. Sen bana övüyorsun sürekli işte Göztepe'yi, işte Caddebostan, Bostancı sahili falan. O da diyordu yani kiralar çok yüksek. 10-15 bin TL kira veriyorsun diyordu. Yani hani bunu göze aldığında haliyle aslında Apple tam nokta atışı yapıyor gibi. Yani hani direkt bakın biz ayağınıza geldik. Siz AVM ile MAVM ile uğraşmayın. Hani şey yapın. Zaten bilmiyorum aslında o kadar zengin insanlar da genelde AVM'ye çok gider mi? AVM'ler bizde genelde çünkü hani böyle şey iş ya. Gidip boş zamanı öldürme şeyi ama bu tarz gelir seviyesi yüksek insanlar genelde işte caddeye yürümesi daha nasıl diyeyim açık alanları sanki tercih ediyormuş gibi geliyor bana.
Yani Akasya aslında lüks bir AVM. Lüks mağazaların olduğu, hatta böyle premium mağazaların da olduğu, hani İstanbul'da tek şubesi olan yerlerin olduğu da bir yer. O yüzden aslında Akasya'nın kitlesi de iyidir. Zorlu'nun da kitlesi zaten kalbur üstü bir kitle. Ben Zorlu'ya ne zaman gitsem bir futbolcu falan görüyorum yani. Büyük takımda oynayan. Akasya'da mesela Akasya'ya gidince de basketbolcu falan görüyorum. Fenerbahçe'de basketbolcu az çok tanıdığım için.
Ben Zorlu'da Gülben Ergen'i görmüştüm sanırım. Yani New Balance'da ben ayakkabının ipliğini almaya gitmiştim. Orada oğluna ayakkabı alıyordu.
Ben de Adnan Oktar'ı gördüm abi Akasya'da. Yani. O meğersem bir taktikmiş ya. Onu geçen 140 Journals'ın bir videosunda anlattılar. AVM'ye gitmek adamın recruitment taktiğiymiş.
Vay.
Neyse konudan sapmayalım.
Kiralar diyorduk abi.
Kiralar burada 15, 12, 13, 14 yani küçük evler 10, 12. Küçük ev dediğim 1 artı 1'den bahsediyor. 2 artı 1'ler 15 falan. Uçtu abi burada. 3 artı 1'ler 17, 18. Ben o kadar vermiyorum tabii de. Yani neyse. O yüzden tabii buradaki şey yabancı sayısı da çok arttı burada. Yabancı taşınanlar var. İşte yurt dışından maaş alan Türkiye'de yaşamak isteyen de çok oldu. Sadece Arap olarak algılanmasın. Etnik kökeni çok farklı. Avrupalı insanlar da çok var orada. Biraz belki de onun etkisi bu mağazaların falan açılması. Yani bu taraftaki demografi de biraz değişiyor sanki. Çünkü buradan çok göç oldu şehir dışına. Fiyatlar arttıkça işte Maltepe, Kartal, Bostancı o taraflara doğru yayılmalar çok oldu. Giden oldu. Yani bunların hepsinin etkisi vardır diye düşünüyorum. Şu şey konusuna gelelim yani İzmir ve Ankara konusuna. Mesela Best Buy Türkiye'ye geldi. İlk şubesini İzmir'de açtı. Sen gittin mi hiç Best Buy'a?
Yok.
Şu an zaten Türkiye'de Best Buy yok. Yani ilk şubesini İzmir'de açtığı için. Başka sebepleri de vardır tabii ki ama. Yani şimdi İzmir'de şehrin dışını açtığın bir mağazanın getireceği trafikle İstanbul'da şehrin göbeğini açtığın mağazanın getireceği trafik çok farklı olabilir. Onları ölçüyorlardır baştan. Belki Bağdat Caddesi'ne bir günlük cirosu İzmir'deki bir mağazanın bir haftalık cirosuna bedel olabilir. Gerçi İzmir'de İstanbul kadar pahalandı vesaire diyorlar ama neyse yani bu konular tabii önceden hesaplanan şeyler. Ama İzmir'de açmanın çok büyük bir prestiji ve faydası olsa muhtemelen açarlardı diye düşünüyorum. Ki oralara da sıra gelecektir yani bu tüketim şeyi devam ettikçe Türkiye'de. İnsanlar ya, çünkü telefonlarını çok önemsiyorlar Türkiye'de.
Ya ben bu işlerin hani böyle bu kadar basit olduğunu sanmıyorum özellikle Apple cephesinde. Şimdi sen bir Best Buy'dan oraya da kısaca değineyim. Ben şöyle bir şey duymuştum ya yanlış hatırlıyor da olabilirim. Best Buy Almanya'ya da girmeye çalışmış. Ama işte Ya Best Buy ya da Walmart'tı. Yanlış hatırlamıyorsam Walmart da olabilir. Almanya'ya girmeye çalışmış ama işte o hani şeyi de getirmişler. Amerikan kültürün orada çok çalışman gerekiyor falan filan. Bir de böyle garip garip kuralları varmış işte şey falan diyorlarmış işte erkeklerle kızlar hani birbiriyle çok şey yapmasınlar, yakınlaşmasınlar. Hani yani hani ilişki yaşamalarını istemiyormuş çalışanların birbirleri arasında. Bu da zaten şey senin bir şey diyemeyeceğin şeylerden bir tanesine Alman yasasında. Hani sen bir çalışana işte kimle ilişki kurup kuramayacağını söyleyemezsin. Hani işveren olarak hiçbir şekilde şey yapamazsın. Ondan dolayı başı ağrımış ve o yüzden ayrılmış gibisinden bir şeyler duymuştum. Ben şeyi duyunca şimdi ben aslında haberi ilk olarak böyle yabancı basında gördüm. Twitter'da takip ettiğim böyle bir eleman var. Adam bayağı manyak. Muhtemelen bütün Apple mağazalarını gezmiş olabilir. Michael diye biriydi yanlış hatırlamıyorsam, paylaşırım ben. Bütün mağazalara gidip fotoğraflarını falan çekiyor, paylaşıyor. O paylaşmış, oradan gördüm. Altında ben mesela şöyle bir yorum görmüştüm. Ya Danimarka'da Apple Store yok. Hani siz daha 3. mağazayı açıyorsunuz İstanbul'da diyordu. Danimarka'ydı, yanlış hatırlıyor da olabilirim. Danimarka'da hiç Apple Store yok diyor. Mesela hani biri de onu da düşünmek gerekiyor. Yani Apple bu muhtemelen mağazaların açılış şeyini belirli şeylere bakarak karar veriyorlar. Yani atıyorum belki hani bilmiyoruz kullanıyorlar mıdır o datayı da işte şeyi görüyorlardır. Yani Bağdat Caddesi'nde yaşayanların kaçında iPhone var. Muhtemelen o bilgi vardır yani onlarda. Ona göre şey yapıyorlardı. Şimdi sen İzmir diyorsun işte İzmir'de benzer şekilde bir kullanım oranı var mı? Benzer şekilde işte gelir şeyi var mı? Gelir seviyesi var mı? O şeyleri ödeyebilecek, Apple ürünlerini ödeyecek. Ya da Ankara'da hani bir sürü şey var. Denklemin içerisinde değişken var. O yüzden bence bu tarz şeylere çok takılmamak lazım. Ya bizim burada bir de mesela Hamburg'da bir tane mağaza var. Bir tane daha mağaza var ama böyle nasıl diyeyim çok sapa bir yerde. Yani hani büyük bir şehirde de değil bildiğim yerde. Niye açmışlar mesela onu da bilmiyorum falan. Yani çok Apple böyle nasıl diyeyim kolay kolay tahmin edilebilecek, öngörülebilecek bir şirket değil. Çat diye yarın atıyorum Antep'te mağaza açabilirler. Öyle şeyler de olabilir yani hani varsa öyle kendilerinin şeyini sağlayan, kriterlerini sağlayan bir şehir ya da bir lokasyon. Muhtemelen onu şey yaparlar gibi geliyor. Ben son olarak şeyi merak ediyorum. En son Taksim öldü diye duymuştum. Acaba Bağdat Caddesi hani tekrardan o şey popülariteyi getirebilir mi? Yani genelde ben hep şey duyardım işte. İlk çok eskiden Taksim duyardım. Ondan sonra Cihangir olmuştu. Böyle herkesin gidip takıldığı. Sonra bilmiyorum Bomonti mi olmuştu, başka bir yer mi olmuştu? Sürekli böyle değişiyordu da bu sefer herhalde şeye kayar gibi mi geliyor bana bilmiyorum. Sen daha iyi biliyorsundur. Bağdat Caddesi'ne böyle bir hareketlilik getirir mi?
Sahil çok hareketlendi pandemide. Çünkü sahil açık hava, insanlar rahat rahat arkadaşlarıyla oturup mesela karşılıklı bütün gün sabahtan akşama kadar evden getirdiği yiyecek içecekle rahatlıkla takılabiliyorlar. Biz normalde yani ben yani sahilde yarım dakika yani benim doğduğum büyüdüğüm ev giderdik sahile de bomboş olurdu sahil ama şimdi mesela pandemiyle birlikte adım atacak yer yok, sürekli kalabalık sahil, hafta içi hafta sonra hiç fark etmiyor. O bölge bayağı bir şey oldu, belki kiraların atmasının sebebi de o yani insanlar sahile yakın olmak için orada hani kaç para en azından biraz nefes alıyoruz falan diye düşünüyor olabilirler. Şu an evet prestijli bir yer Bağdat Caddesi. Dediğim gibi yani çok fazla yatırım yapılıyor. Bir sürü yeni mağaza açılıyor. Ben canlandığını görüyorum yani. Bir ara öldüydü caddede bu. Bağdat Caddesi de çok kötü durumdaydı.
Aslında konuyu biraz daha asıl konumuza getirmek istiyorum. Hani remote çalışmaktan bahsedeceğiz. Hani belki dediğin gibi şimdi benim bildiğim genelde hani çoğu şirketin ofisi Avrupa'daymış gibi geliyor. Çünkü atıyorum işte bankaları düşünürsen yani düzeltmene ben hani İstanbul cahiliyim. Muhtemelen totalde bir 9 ay falan geçirmişimdir İstanbul'da. Hep böyle yazları giderdim ben İstanbul'da işte çalışmak için bir şeyler için. Hani bütün böyle büyük şirketlerin merkezleri genelde şeyde diyebiliyorum. Avrupa'da tarafında diyebiliyorum. Ama şimdi hani bildiğin gibi hatta birçok yabancı basını da artık büyük istifa şeklinde diye dolaşılıyor haberler. İşte pandemiden sonra artık özellikle yazılımcılar çoğu işlerinden istifa ediyorlar ve remote çalışmaya geçiyorlar. Acaba hani o şeyi de merak, o yüzden belki dedim hani Bağdat Caddesi tekrar popüler olmasın dedim, dediğin gibi hani belki Türkiye'de de benzer şekilde çalışanların çoğu artık istifa ediyorlar, remote çalışmaya geçiyorlar ya da yurt dışına çalışmaya geçiyorlar. O zaman kriterleri değişiyor ev bulmak için. Yani hani önceden çünkü İstanbul trafiğinden ötürü işe yakın ev ya da işte metroya yakın ev iken, şimdi ben remote çalışıyorken düşündüğün şey işte ben evden dışarı çıktığımda işte parka ya da işte sahile yakın olayım, işte markete yakın olayım, mağazalara ya da işte kafelere yakın olayım. Çünkü sosyalleşme ihtiyacım var. Bunu da böyle hani atıyorum bir saat iki saat yol gitmekle harcamaktansa işte evden çıkıyorsun hop işte Bostancı sahilindesin falan şeklinde düşünüyorum. Şimdi bilmiyorum senin deneyimin öyle mi oldu? Çünkü sen çok uzun süredir remote çalışıyorsun.
5 yılı geçti.
Muhtemelen hani bu hani bulunduğun yerin önemi aslında daha da artmıştır diye ya da işte daha çok faydalanmışsındır diye tahmin ediyorum. Hani işe gitme oranına kıyasla.
Şimdi genel bir giriş yapayım. Öncelikle şu şey sorusunu cevaplayayım yani. Şimdi firmalar eskiden evet Maslak Levent tarafındaydı ama şu an birazcık daha dağıldı. Ümraniye, Ataşehir, buralar daha bakir yerler olduğu için ve oralara da gökdelen yapılabildiği için. Böyle binalar, işte merkezlerin, işte Allianz'ın falan büyük kulesi var Ataşehir'de. Albaraka'nın büyük binası var. Şeyde Ümraniye tarafında vesaire. Oralara kaydı. Bir de mesela yazılımcı tarafına bakacak olursan teknokentler falan Tuzla tarafında olduğu için firmaların bu işte teknoloji birimleri, bankaların özellikle teknoloji birimleri de yine daha uzak tarafa kaydı. Hatta o işte Gebze falan, Kartal, o taraflar bayağı yoğunlaştı. İşte Turkcell'in çok büyük bir merkezi var. Maltepe'de bütün yazılımcıların neredeyse çalıştığı falan. Yani birazcık daha İstanbul'a dağılıyor firmalar. Bağdat Caddesi'nin şöyle bir avantajı var. Bir, caddeye paralel Marmara'ya geçiyor. Marmara'da yani İstanbul'u bir ucundan bir ucuna bağlayan, Tuzla'dan iki telliye kadar giden dev bir hat. Bir de caddeyi dikine kesecek olan iki tane metro hattı geliyor. Bir tanesi Göztepe'den yukarıya çıkıyor. Diğeri Bostancı'dan yukarıya çıkıyor. O yüzden mesela caddede oturan birisinin metroya binip Bostancı'dan mesela Ümraniye'ye işe gitme ihtimali çok daha artmış oluyor, kolaylaşmış oluyor. Öyle bir şey olabilir. Yani ondan birazcık bahsedeyim. Şimdi birazcık daha remote tarafına gelecek olursak. Benim remote çalışmadan önceki iş düzenim çok güzeldi. Ben İstanbul'u gerçekten yaşayarak, yani iliklerime kadar yaşayarak deneyimliyordum. Benim evim işte Fenerbahçe'de, Kadıköy'deydi. Kadıköy'e gidip vapura biniyordum, Karaköy'e geçiyordum. O zaman işte Adem İlter'le ofisimiz vardı Karaköy'de. Bankalar Caddesi'nde, tarihin içerisinde yürüyorsun. Orada çalışıyoruz. Eski bir handa çalışıyorduk biz orada. Odamız vardı beraber çalıştığımız. Ondan önce de Galata Kulesi'nin dibinde bir ofisimiz vardı. Çalışıyorduk orada güzel bir şekilde. Akşam oluyordu. İşte Karaköy'e iniyorsun, bir kahve içiyorsun, bir balık ekmek yiyorsun falan. Vapura biniyorsun. Kitap okuyor okuyor eve geliyorsun. Şimdi bu İstanbul başka bir İstanbul. Bu İstanbul aslında olması gereken İstanbul. Bir de İkinci bir İstanbul var. İşte adam Topkapı'da oturuyor. İşte Gebze'de işe gidiyor. Metrobüse biniyor. Oradan iniyor. Metroya biniyor. 1,5 saat yol çekiyor giderken. 1,5 saat dönüş. Sıkış tepiş işte metrobüste akşam kalabalığı. Milletin koltuk altını kokluyor. Affedersin. Falan böyle. Bir de o rezalet İstanbul var. O yüzden yani herkesin İstanbul'u kendisine biraz o işte şey bulunduğun yer, gittiğin iş vesaire onunla alakalı. Bu benim için çok keyifli bir şeydi yani. Bunu tekrardan geleceğim. Yani şu an öyle bir imkanım olsa her gün giderim işe. Hiç remote falan dinlemem yani. Çünkü o çok başka bir deneyim. Tabii sonra remote'a geçtik. Ben o zamandan bu zamana 5 senedir remote'um. Hatta işte bu eve 5 seneden daha erken taşındım yani. Remote çalışmaya başladıktan 1 sene sonra taşındım. Bu evde bir tane fazla oda. Yani 3+1 bu ev. Çünkü kendime bir tane ayrı çalışma odam olsun istedim remote çalışırken. Rahat, daha rahat odaklanabileyim vesaire diye. Şimdi remote çalışmada da şey çok önemli. Çalışma ortamın nasıl, çocuğun var mı, işte evli misin, yalnız mı yaşıyorsun, Bunların hepsi aslında remote çalışma deneyimini direkt kökünden etkileyen şeyler. Şimdi remote deyince biz çok genelliyoruz. Birçok insan diyor ki işte remote çok güzel ya, ofise gitmekten çok işte imtina ediyorum. Gitmek istemiyorum, korkuyorum vesaire. Şimdi ona mesela bekar kitle. çok net söyleyebilirim. Ya da böyle çalışma ortamı olmayan kitle. Mutfak masasında falan çalışan kitle. O insanlar tabii ki mutfak masasını diyorum. Kendi odası, ofisi olan, rahat çalışan kitle. Ama mesela işte çalışma ortamı olmayan, başında çocuk gürültüsü olan, bebeği olan, işte evde sürekli dikkatini dağıtan bir şeyler olan insanlar da mesela bu pandemi döneminde çok yıprandılar diye düşünüyorum. Ben en azından yıprandım. Kendi odam olmasına rağmen odaklı çalışma konusunda sıkıntılar yaşadım. Biraz böyle fazla uzun konuştum ama genel olarak yani remote çalışma çok göreceli bir şey. Ama tabii ki insanlar bunu çok beğendiler çünkü hani bir sürü işte dışarı çıkıyorsun, yemek masrafından kurtuluyorsun, evde çalışırken işte evde yaptığın yemek vesaire, işte dışarı giderken vakit kaybetmiyorsun, ofise giderken vesaire, bunun gibi bir sürü avantajı var ve bu yüzden çok seviliyor. Ama ben 5 yıldır çalışan birisi olarak, yani ilk 2 yıl çok güzeldi, başta ben de çok destekledim ama sonra işte çocuk sahibi vesaire olunca işler gittikçe zorlaşmaya başladı. O yüzden mesela şu an arada ofise gidiyorum, onu söyleyeyim. Böyle bir giriş yapmış olayım ama hani birazcık daha açarız. Genelde tamam. Toparladım.
Ben de belki kendi deneyimden bahsedebilirim. Ben de aslında yani remote çalışmaya çok alışkınım. Çünkü ben Protel'de staj yaptıktan sonra İzmir'den remote çalışıyordum. Yaklaşık bir yıl boyunca çalıştım o şekilde. Yani oradaki deneyim hakkında çok bir şey diyemem. Çünkü orada aslında hem öğrencilik yapıyordum hem de işte çalışıyordum falan. Sürekli evdeydim yani. İşte evden okula gidiyordum, okuldan eve gelip çalışmaya başlıyordum. Ondan sonra Almanya'da staj yapıp tekrar İzmir'e gelince orada da aslında tekrardan uzaktan çalışıyordum. Bu sefer işte Hamburg'a uzaktan çalışıyordum. Orada da gene aslında benzer şeydi yani, hani çok bir olayı yoktu. Daha sonra ben işte Hamburg'a yerleşince ofise gitmeye başladım. Yaklaşık herhalde bir 2 yıl falan, işte bu pandemiye kadar ben her gün ofise gidiyordum. Yani bize şey bir vardı gene, bir işte haftada bir gün falan gibisinden ya da ayda bir iki gün falan remote izin veriyorlardı ama ben hiç böyle şey değilim yani, meraklısı değilim. Hep böyle şey yapayım, ofise gideyim, şey yapayım diye, orada çalışayım diye sürekli düşünüyordum. Ve yapıyordum da onu yani, ofise en erken de ben giderdim genelde. Şimdi ben oradaki aslında şimdi şeyden bahsetmek lazım. Şimdi getirileri var, götürüleri var. Hani pros cons dediğimiz olay var. Ben aslında direkt onu girip karşılaştırmak istiyorum kendi açımdan. Benim için ne gibi artıları oldu ya da ne gibileri eksileri oldu diye. Şimdi sen mesela işte şeyden bahsettin, işte commuting yani işte evden işe gitme olayı, o yaptığın kısa seyahat diyelim. Benim önceden ben ofise yakın bir yerde çalışıyordum. Böyle bayağı yürüyerek gidiyordum. 15-20 dakikalık yürüme şeyi vardı. Bisikletle 8 dakika falan sürüyordu yani ofise gitmek. O açıdan fena değildi. Ama ondan sonra işte bu yemek olayı vardı. Bizim burada şey çok yaygın değil. Genelde işte ne diyorlar, ticket veriyorlar ya da işte multinet falan veriyorlar Türkiye'de. Yemeğini karşılıyorlar. O çok yaygın değil burada. Bizim şirket 3 euro falan gibi bir şey veriyordu yani bize, totalde 15 günlük. Hani totalde hani bir ayda 45 euro bir para veriyordu sadece sana yemeğin için. Ortalama bir öğle yemeği için dışarı çıktığında da yani bir 10 euro falan veriyordun, işte bahşiş falan da vermen gerekiyordu. Hani bunu böyle hesap edince aylık bir 220 euro sadece senin öğle yemeği masrafın oluyordu ki bu nasıl diyeyim, çok fazla. Sadece şeyi düşünürsen, öğle yemeği için düşünürsen çok yüksek bir miktar. Ben daha sonra zaten şeye geçmiştim. Evde yemek yapıyordum. İki öğün işte ya da şey yapıyorlar, ne derlerdi. Sunday gibi bir şey vardı ya. Reddit'te unuttum şimdi adını. İşte pazar günleri bütün haftanın şeyini hazırlıyorsun. Meal prep Sunday. Pazar günü işte hazırlıyorsun bütün şeyleri. İşte bu cam şeylere koyuyorsun, atıyorsun dolaba. Ondan sonra bizim ofiste zaten şey var, mikro dalgalı fırın var. çok kişi de böyle yapıyor zaten. Isıtıyorsun şeyi, orada yiyorduk. Hani bu bayağı beni şey yapıyordu, paradan save etmemi sağlıyordu, yani tasarruf etmemi sağlıyordu. İşte ondan sonra taşınınca benim commit şeyi yarım saat oldu, bisikletle gider gelir oldum. İşte yarım saat gidiş, yarım saat gidiş işte otelde, ama işte onun yorgunluğu falan filan da dersen aslında 1,5 saat günlük bir yola gidiyordu benim şeyim, zamanım. Şeylerim çok uzun oluyordu. Ben ondan bazen rahatsızdım. Yemek aram bayağı yani. Çünkü işte arkadaşlarla çıkıyorsun. İşte sohbet, muhabbettir, yemeğini yiyorsun falan filan. Hmm. Böyle 1 saat, 1,5 saat şey oluyor, gidiyor yani hani orada. Şeyi çok sevmiyordum. Gidiyorsun restorana, bazen sıra bekliyorsun. Çok kalabalık oluyor. İşte bu rush hour tarzı bir şey oluyor. Bütün restoranlar hani ofisin çevresindeki. Çünkü tek ofis sendeysin. Sıra bekliyorsun. Ben şeyi de hatırlıyorum. Biz proteldeyken de öyleydi yani. Onun çevresindeki restoranlara falan giderdik. Tıklım tıklım yani, hani o şeyi hoşuma gitmiyor. Orada zaman öldürüyorsun falan filan. Hani günün sonunda ben şeyi gördüm. Hani sadece bu şey açısından bakarsak, diğer konulara tabii gene madde madde konuşuruz. Yolculuk, yani totalde işte yolda geçirdiğim zaman açısından ve bu öğle yemeği açısından inanılmaz bir tasarruf etmeye başladım ben evde çalışmaya başladıktan sonra. Çünkü hem evde yemek yapıyorum. Evde yemek yaparken hem akşam yemeğimi de yapmış oluyorum. Çünkü hani bir yemek pişiriyorum. İki porsiyon çıkartıyorum oradan. O yüzden hani benim için bu iki konuda çok tasarruflu oldu diyebilirim.
Bir de şey çok önemli. Bu remote tarafında. Ofisteki ortamın, yani mesela birçok insan aslında ofis ortamından şikayetçi olduğu için remote'tan çok memnun oluyor. Çünkü ofise gidiyorsun, işte sabah bir kahve içeyim diyorsun, arkadaşınla sohbet ediyorsun. Sonra öğle yemeğine 45 dakika kalmış oluyor, diyorsun ki ya bu kadar zamanda ne yapacaksın? Bir iki mail cevaplıyorsun, öğle yemeği vakti geliyor, öğle yemeğine çıkıyorsun. İşte sohbet muhabbet derken geliyorsun saat 12.30'da 1'de. Ondan sonra hadi diyorsun bir ağırlık çöktü üstüne, bir kahve içeyim. Kahveni içiyorsun. yine bir sohbet, sigara içiyorsan sigara molası. Sigara molaları mesela çok insanı aslında bölen bir şey. Hı hı. Dışarı çıkman gerekiyor çünkü içmek için. Orada işte vakit kaybediyorsun vesaire. Sonra zaten 2 saat falan bir vakit kalıyor. Herkesin çalıştığı saatler o saatler yani. Sonra da servise bindiğin için erkenden çıkıyorsun mesela. Servise binip eve dönüyorsun. Böyle ortam olan bir insan tabii remote çalışmada hani işlerini çok daha rahat yapabilir. Kendisine ekstra vakit ayırabilir vesaire. Yani ofis ortamı da çok önemli. Mesela bazı ofisler var ki hani kendi odan olur, kendi çalışabileceğin alan olur. Genellikle pek olmuyor böyle yerler de. İşte ne bileyim, bazı mesela developerlar ben görüyorum. Ortam çok kalabalık ama kimse de muhatap olmayıp ses geçirmeyen kulaklıklarını takıp mesela öğlen yemeği saatine kadar 3 saat 4 saat blok kod yazan adamlar var yani. Milletle beraber öğle yemeğine çıkmayan falan, biraz asosyal tipler ama. Öyle iş bitirebildiğim mesela bir ortam olursa iş yerinde, o zaman da aslında iş yerine gitmek isteyebilirsin. Bir de tabii yani remote çalışırken bazı işlerde çok böyle akıcı olmuyor yani. Sonuçta iletişimi genellikle işte Slack'tır, Zoom'dur, böyle tool'lar üzerinden kullanıyorsun. Ama mesela böyle özellikle planlama falan yapacağın zaman böyle yüz yüze birebir tartışma ortamları daha verimli oluyor gibi geliyor bana. Bir de mesela herkesin şeyi yok, böyle stüdyo mikrofonu, ona göre kaliteli kamerası falan. Kimisi kafede falan konuşuyor, çalışıyor. Böyle durumlar oluyor. Yani bu tarz durumlarda böyle aynı odada olmak planlama vesaire konularında bence çok verimli ve faydalı oluyor. O yüzden mesela bir denge tutturmak lazım yani. Full remote da değil, full ofis de değil. Mesela ihtiyaç olduğunda ofise gitmek. İhtiyaç olmadığı zaman, evde çalışabileceğin ortamın olduğu zaman evde kalmak, böyle daha hibrit bir model sanki daha mantıklı gibi geliyor bana. Remote çalışmanın genel şeyleri, yani benim bakış açımdan hani gördüğüm problemleri ve avantajları bu şekilde.
Ya çalışma ortamı dediğin gibi ben çok keyif alıyordum. Ama işte yani sıkıntı şu yani. Ekipler çok çabuk değişiyor. Yani hani bizim sektörde yani bazen hani kişiler oluyor, adam bir şirkete giriyor, 15 sene çalışıyor. 15 senedir aynı insanlarla çalışıyor. Yani hani çok böyle değişiklik olmuyor. Bizim işte genelde 1-2 sene sonra sıkılıyorsun. Özellikle büyük şirketlerde çalışıyorsan, çünkü atıyorum ufak şirkette çalışıyorsan birçok product'a odaklanabiliyorsun. Alanına odaklanabiliyorsun o product'ın detayına. Ama işte büyük şirketlerde çalışıyorsan aslında çok büyük bir prodüğe, çok büyük bir ürünün çok küçük bir alanına odaklanıyorsun. Ben mesela işte onboarding ekibinde çalışıyordum daha önceki şirketimde. Hani çok, hani sadece düşünsene yani biz şeye odaklanıyorduk. Yeni kullanıcılarla uğraşıyorduk. İşte yeni kaybolan kullanıcılarla. Haliyle bir süre sonra sıkıyor. Çünkü şeyi görüyorsun yani sürekli aynı şeyi yapıyorsun ve işin saçmalığı şimdi çok fazla dokümantasyon olmadığı için şöyle şeyler oluyor. Yani bir product manager geliyor. Biz bir şey yapmaya başlıyoruz. Yapıyoruz. Ship ediyoruz. Ondan sonra bir süre geçiyor. Bu product manager ayrılıyor ya da promotion alıyor. Yeni bir product manager geliyor. Şimdi aynı şeyleri bir daha söylüyorlar. Ya da işte o product manager'ın aslında sildiği şeye biz tekrardan eklemeye çalışıyoruz falan böyle. Hmm. Sen böyle saçmalıkları görünce biz aslında belki bu promotion driven development konulu bir bölüm de yaparız. Orada da daha detaylı değiniriz muhtemelen bu konuya. Hani bu sektörün evet, çok çok büyük sıkıntısını çektiği konulardan bir tanesi. Özellikle Google'da falan da çok okudum yani Google ile ilgili. Bu promotion driven development'ı işte hani bu tarz şeyleri görünce işte artık ekiple çok fazla şeyin kalmıyor. Yani işte değiştiği için sürekli hani tekrardan tanımaya başlıyorsun falan filan, o şeye girmiyorsun. Bir süre sonra işte ben dedim ya şey yapmaya, kendi yemeğimi getirmeye başlayınca artık yemeğe de çıkmamaya başladık ama işte baktım ondan sonra çoğu kişi de artık getirmeye başladı. Çünkü görüyorsun mantıklı geliyor, o kadar parayı kimse vermek istemiyor. Şeyi, o tabii, deneyim güzel değil. Sürekli işte hangi restorana gideceğim. Bir daha bir şöyle bir sıkıntı var burada. Yani herkesin yeme şeyi farklı. Şimdi ekipte Müslüman adam var, hiç şey yemiyor, işte domuz eti yemiyor. Ondan sonra başka adam var, peynir yemiyor mesela. Başkası var işte vejetaryen, başkası var vegan. Şimdi sen bu ekiple hangi restorana gidebilirsin ki? Yani hani bir şey seçemiyorsun. İtalyana gitsen işte sürekli peynir koyuyorlar bir şeylere falan. İşte sürekli biz Asian restoranlarına gidiyorduk. Yani en şeyi o oluyor, en temizi o oluyor. Yani hani hem et olmuyor çok fazla içerisinde, hem peynir olmuyor falan filan. En safe şey Asian restoranlar oluyor da orada bir süre sonra sıkıyor yani. Ama işte o yüzden ben artık şeye çok takılmıyorum. Ortam meselesine. Bir de ben mesela şeydi, beni rahatsız ediyordu. Ofis çok gürültülü oluyordu. Yani ben şeyi, sen odası var dedin de, yani bizi dinleyenler arasında yazılımcı olup da odası olan biri varsa yani ben o kişiyi hani dünyanın en şanslı kişisi olarak sayarım yani. O hani mümkün değil benim tahminim. Sürekli işte şey yani bir de birileri geçiyor falan, böyle çok garip bir ofis şeyi var. Birileri sürekli dolanıyor, işte kapılar açılıyor, kapılar kapanıyor falan. Hani sürekli bir ses abi. O yüzden sürekli kulaklık takman gerekiyor, müzik dinlemen gerekiyor ki o şey gitsin. O background noise gitsin. Onunla düş yapmak istemiyorsun. Bir de ofiste çalışmanın hani ekiple ilişkisi açısından şu kötü yanı var. İnsanlar gelip pıt pıt omzuna dokunuyor arkandan. Ya sen hani odaklı fokuslu bir şeyin üzerine çalışıyorsun. Ya evet. Mert işte şöyle bir şey vardı, bu ne falan. İşte Mert şu konuda yardım edebilir misin diye. İnanılmaz bir interruption oluyor. Seni sürekli bölüyorlar. Ben ondan çok çekiyordum yani. Ben daha önce bahsetmiştim, ekipteki böyle hani lead engineer, her şeyi bilen adam konumundayım. Çünkü ekipte sürekli birileri giriyor çıkıyor. Hani ben kaldığım için uzun bir süredir ürünü bilen en çok bendim. O yüzden herkes sürekli bir şeyler soruyor falan. O çok sıkıntıydı benim için. Ama işte uzaktan çalışınca ne oluyor? Slack'ten yazıyorlar. Slack'te sen notification'ları mute edebiliyorsun. Fokuslandığın zaman tamamen kendi dünyanda çalışabiliyorsun. Kimse de gelip seni böyle dürtmüyor arkandan. Şöyle şöyle şeyler vardır diye. O kahve molaları mesela benim açımda, ben hiç kahve içmem yani. İnsanlar var, yarım saatini kahve içmeye ayırıyor. Yani gidiyor işte onu hazırlıyor, suyunu demliyor falan filan, bilirsin yani. Sen de kahve şeysin.
Ben işte.
Uzmanısın. O kadar zaman harcıyorlar. Aynı adam gidiyor ondan sonra günde 5 sefer, 6 sefer, 20 dakika her birinden sigara molasına çıkıyorlar. İşi kim yapıyor abi? Uzmanı ne oldu? Beni görmek bile beni şey yapıyordu, rahatsız ediyordu yani hani. Compensate de etmiyorlar hani daha sonrasında. Hani ben 20 dakika, bak ben buraya harcadım, 20 dakika ekstra çalışım olmuyor yani hani. Yine saat 6 olunca herkes tüyüyor ofisten. Onu görmek bile beni şey yapıyordu, böyle rahatsız ediyordu. O yüzden hani böyle kendi evimde hiç kimseyi görmeden çalışmak, onların neler yaptığını görmeden çalışmak beni biraz daha nasıl diyeyim mutlu ediyor. İşime odaklanmamı sağlıyor.
yurt dışında sigara içmeyenlere bonus veren bir Japon firması vardı galiba, değil mi? Sigara içmeyen çalışanlarına bonus veriyordu.
Şeyde ya, işte Protel'de ben bahsetmiştim, onu da bir yerde gördüm. Ben çalışıyorken yoktu muhtemelen ama genelde şey yapmaya çalışıyorlardı. Eleman alırken sigara içmeyen kişileri falan şey yapıyorlardı. Sigara içmeyenlere ekstra bir gün izin mi ne veriyorlardı? Öyle bir şey veriyorlardı. Hmm. Öyle bir şey görmüştüm. Hala devam ediyor mu bilmiyorum ama bence çok mantıklı.
Çok mantıklı.
Bence abi yani
sigara
ben...
Sigara içmeyenler olarak biz bunu çok mantıklı buluyoruz.
Zaten. Aynen. Ya ben aslında o konuda çok böyle nasıl diyeyim opinionated bir insanım. Ben şeyden savunuyorum. Sigara içenler aslında daha çok sağlık sigortasına para vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu da belki başka bir şeyde konuşuruz. Beni linç etmesinler ama önce bir dinlesinler, ondan sonra linç etsinler olur da konuşursak. Ama işte onun dışında hani dediğim gibi yani hani remote çalışmada sen mesela bazı şeylerden bahsettin, işte o kulaklığını takıyor şeyinden falan bahsettin. Ben ufak bir detaydan bahsedeyim. Benim şu anda eski çalıştığım şirket tam olarak remote'a geçiş yapmıyor ya da yapamıyor. Şu anda %50-50 şey yapıyorlar, çalışman izin veriyorlar. Çünkü şöyle bir şey var abi, eğer %50'den fazla remote çalışmaya başlarsan, hani bu kontratında yazarsa işte resmi legal olarak öyle bir şey yapmaya başlarsan, legal olarak şirketin sana masa, ergonomik işte oturma sandalyesi sağlaması gerekiyor. O yüzden çoğu şirket bunu limitliyor ki böyle bir şeyi yatırımı yapmasınlar. Çünkü hani 2000 kişi çalışıyor, sen her birine işte atıyorum 2000 Euro'dan totalli bir masa şey yardımı yapsan, ne kadar para yapıyor ama bir yandan da işte yeni ofis yaptılar falan, böyle çok büyük bir çelişkiye düştüler orada. Öyle hani yasal zorunluluklar da var ki bence remote çalışmanın en önemli şeylerinden bir tanesi, bence çok kişi kaçırıyor gibi geliyor bana. Çünkü ben hani şeyle konuşuyorken, böyle görüntülü konuşuyorken görüyorsun millet hani nasıl sandalyelerde oturuyor falan diye. Yani aslında günde 7-8 saatini harcadığın bir ortamda oturduğun sandalyeye bence harcadığın parayı hiçbir şekilde düşünmemelisin ve şirket aslında bunu karşılaması gerekiyor. Yani Shopify'da öyle, sana masanı da Herman Miller'dan sandalyeni de şirket sağlıyor.
Süper.
O yüzden hani artı olarak tabii sana bütçe falan da vermeleri gerekiyor. Çünkü yani remote çalışmak sadece işte masa sandalye de değil. Dediğin gibi sen mikrofon mesela. Bize mesela işte kamera da gönderiyorlar 4K şey yapan. Çünkü bütün iletişimin senin artık kamera ve mikrofon kalitene bağlı olmuş oluyor. Hani çünkü öyle bir araştırma falan da okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. Hani böyle kaliteli mikrofon kullanılanlar işte daha çok dinleniyor. Hani atıyorum tartışma sırasında falan. Ama işte tabii, ses kalitesi çok kötüyse işte çok kişi o kadar hani o söylediği kişinin söylediği şeyi dikkate almıyor. Hani öyle bir etkisi olabiliyor. O yüzden hani kameradır, mikrofondur, monitördür, bu tarz sandalye, masa, işte yükseltilebilir, alçaltılabilir masa, bu tarz şeylere yatırım yapmak gerekiyor. Hani çok sürekli remote olarak çalışıyorsanız, evden çalışıyorsanız, bunda da şirketlerin bir şekilde destek sağlaması gerekiyor.
Ben bunu yaşadım remote çalışırken. Masam, sandalyem daha alçakmış, masam yüksekmiş sandalyeye göre. Ve sol bileğimde hissizlik olmaya başladı. Sonra bir zaman sonra şey oldu, böyle poşet falan bile kaldıramaz oldum yani. Bir kendi oğlumu falan kucağıma alamıyordum. Sol elim hiç tutmuyordu yani. Parmaklarımda böyle güçsüzlük vardı, hissizlik vardı. Sonra işte internette şey yaptım, bir masa ergonomisi nasıl olmalı? Hani karpal tünel sendromu sonuçta belli, biliyoruz meslek hastalığı. Falan işte dediler, işte masanın şöyle olması lazım. Kollarını koyunca işte 90 dereceden birazcık daha bir şey, bir açı olması lazım falan. Dedim benim sandalyem alçak, ayarlanabilen bir sandalye değildi. Gittim ben bir tane sandalye aldım. Biraz o dönemde Atomic Habits'i okumuştum. Böyle %1 iyileştirmeler yaparak büyük farklar yapabilirsin gibisinden. İşte bir gün sandalye sipariş ettim. Ondan sonra boyun ağrım vardı biraz. iMac'in altına bir tane stand sipariş ettim. Ondan sonra işte böyle işte mikrofon standı mesela. Mikrofonla konuşurken şey olsun. Böyle küçük küçük. Buna her gün değil tabii yani. Birer hafta arayla falan da yaptığım oldu. Böyle işte şeyler, wireless charging dock falan koydum işte kolay şarj etmek için telefonu falan. Minik %1 iyileştirmelerle sonradan tabii hem özellikle işte yükselticiyi koyduktan ve sandalye aldıktan sonra bilek ağrılarım da geçti. Tamamen geçti yani. Boyun ağrılarım da geçti. Spora da başladım üstüne falan. İşte hepsiyle birlikte destekleyince problemlerden kurtuldum. Gerçekten çok önemli sandalye mevzusu. İnsanlar böyle şey yatakta falan çalışıyorlar. Eğilerek, kıvrılarak falan. Benim mesela o kesin dinler bu bölümü. Kız kardeşim mesela öyle çok eğilerek büküle yerde falan yatakta falan çalışırdı. İşte geçen doktora gitti boyun ağrısından dolayı. Boyun düzleşmesi diye bir şey varmış. Boyun kemiğinin dümdüz olması. Normalde kıvrımlı ya boyun kemiği.
Hı hı.
Öyle bir teşhis koydular ama boyun fıtığı falan olanlar da var. Yani en azından benim kardeşimde öyle bir şey olmadı. Bunu çok ciddiye alın. Hatta bu pandemi başlayınca IKEA'da sandalye falan bulunmadı böyle birkaç ay. Stoklara gelmedi, geldi gibi bitti falan. Ama mutlaka yani gidip de Nurus ya da işte Herman Miller almayın belki ama en azından rahat sizin beyninizi destekleyen böyle yüksekliği olan bir şey alın. Çünkü karpal tünel sendromu çok fena ve ilerlerse gerçekten şey oluyor yani. Geri dönüşü zor oluyor. Baştan onu engellemek lazım diye düşünüyorum. O yatırımı yapmanızda fayda var. Bence şirketlerin de bu konuda bu arada yani iyi şirketler, iyiyse bir şirket kendisini iyi görüyorsa bu konuda çalışanlarına maddi destekte bulunması. En azından ne bileyim bir masa firmasıyla, sandalye firmasıyla anlaşırsın. Anlaş. Bir indirim kuponu verirsin. Yani illa senin almana gerek yok ya da bir para vermene tamam. De gerek yok. Dersin zaten benim çalışanlarım senden alacak dersin. İndirim yaptırırsın ne bileyim yani.
Aynen. Çoklu alım olmuş olur. Oradan şey yaparsın. Yani dediğin gibi çok kişi aslında önemsemiyor. Bende de mesela şimdi IKEA'nın bu klasik Markus sandalyesi vardı. Ya bende de mesela sürekli bel ağrısı oluyordu. Ben çünkü şey olmuyordu. Bilmiyorum belki benim boyum yeterince uzun değil gibi. Yani şeye denemeleri gerekiyor aslında. Onu da bahsedelim. Hani bir sandalye herkes için aynı konforu sağlayacak diye bir şey yok. Gidip görüp üzerine oturup test etmeniz gerekiyor. Herman Miller'in bu Iron serisini çok tutmasının nedeni de çok fazla konfigüre diye olabilmen. Belini ayarlayabiliyorsun. Hı-hı. İşte arkadan senin ne kadar itecek bunu değiştirebiliyorsun. İşte yüksekliğini ayarlayabiliyorsun falan. Her bir kolluğunun yüksekliğini ne kadar ileri geri ayarlayabilirsin falan. Hani bir sürü şeyini customize edebiliyorsun. O yüzden bu kadar popüler. Hani bu sayede sen en iyi şekilde dik oturmanı sağlayacak şekilde ayarlayabiliyorsun. Hani ben o geçişi yaptıktan sonra fark ettim işte Markus'tan şeye geçtikten sonra o bayağı bir etkisi oldu. Ondan sonra şeylerim bende boyun ağrısı oluyordu. Onu da mesela şeyde çözdüm. O da mesela yastığımla alakalı bir sıkıntıymış. IKEA'da bu böyle boynunu destekleyen kauçuk yastıklar oluyor. Boynunun bayağı bu kısmı, arka kısmın işte yüksek ama işte tam başını koyduğun yer daha alçak oluyor falan. Ben yatarken falan inanılmaz rahatlatıcı. Yani çok da ucuz bir şey aslında. Hatırlamıyorum ya 5-10 euro falan gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Baya böyle yatarken çok düz böyle belinizin rahatlamasını sağlıyorsunuz. O yüzden ben uyanınca falan çok sıkıntısını çekmiyorum. Şimdi bu bel ağrısındaki sıkıntı şöyle oluyor abi. Bende bel ağrısı olduğu zaman ben o şeyden dolayı o zamanlar hiç çalışamıyordum. Yani hani zaten bizim ekipte de sürekli böyle bel ağrısından dolayı izin alanlar oluyordu. Sağlık izin alanlar oluyordu. Çünkü hani uzun dönemde etkisi çok çok fena oluyor ve hani böyle çok çabuk geçen bir şey değil bel ağrısı. Bayağı böyle hani belli bir süre uzanıp şey yapman gerekiyor ben hatırlıyorum. Sadece hani 2-3 gün boyunca yatakta sadece uzanıyordum ki o şey geçsin diye. O yüzden sandalyeye gerçekten dikkate almak gerekiyor. Bir de bu şeyde de sen demiştin sanırım bana. Ben bu çift monitör kullanmaya başlayınca boynunu ağrıtır falan filan diye. O da mesela fark ettiğim bir şeyde bayağı iyice yakınlaştırdım ki ben çok fazla şey yapmayayım. Boynum dönmesin ya da işte diğer monitöre bakıyorsan hani başımı çevirmektense sandalyeyle birlikte dönüyorum ki bu hani gene orada boyun tutulması falan gibi şeyler olmasın diye. Bunlar da aslında uzaktan çalışıyorken hani dikkat edilmesi gereken şeyler. Çünkü ofiste çalışıyorken bunları aslında regüle ediyor ofis. Şeyde de mesela burada bayağı şeyleri var. Nasıl her şey regüle edilmişse bir masa nerede durması gerekiyor. İşte masanın arkasında cam olmaması gerekiyor. Masanın arkasında işte sandalye varsa onun arkasında şu kadar boşluk olması gerekiyor gibi bir sürü regülasyonlar var şeyde ofis ortamları için. Gelip denetliyorlar hatta devletten. Bakıyorlar sen bu kurallara uyuyor musun falan diye.
Bizde yoktur diye tahmin ediyorum.
O yüzden işte sandalye yüksekliğidir, masa yüksekliğidir falan. Orada hani ofiste her şey yani sen hani gidip kullanıyorsun ama fark etmiyorsun. Hani onlar aslında düşünülmüş şeyler ama sen evde düşünmediğin için ekstradan bir şey araştırma yapıp zaman geçirmen gerekiyor.
Anladım. Biraz remote çalışmaya tekrardan dönelim. Biz hep bir saati geçiyoruz podcastlerde ama bu konunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii remote çalışmadan bahsettik. Yapılan işte ofisin ortamı, evin ortamı vesaire bunlardan bahsettik. Bir de verimli bir şekilde remote çalışabilmeden de bahsedelim. Şimdi yani bir kere remote sadece insanların uzaktan çalışması değil. Yani şirketin kültürüyle de alakalı bir şey bir yandan. Şirketin nasıl iş yaptığına bağlı olarak o remote deneyimi iyileşiyor ya da kötüleşiyor. Bunlardan en önemli şeylerden, bunların arasında en önemlisi işleri çok düzgün planlayabilme becerisi şirketin. Yani işleri düzgün planlayamazsa mesela bir şirket, çalışanlar verimli olamıyorlar remote çalışırken. Çünkü ellerinde ne yapacaklarını bilmiyorlar ve bu sefer iş sürekli toplantılara, Slack konuşmalarına kayıyor. Yani Slack'i ve toplantıları olabildiğince azaltmak, minimize hale getirmek gerekiyor. Eğer çok fazla böyle bilinmeyen olursa yapılacak olan işlerde, o zaman remote çalışma verimlilikten uzaklaşıyor işte. O zaman hakikaten diyorsun ki ya ofiste olsaydık bunu 20 dakikada çözerdik diyorsun. Ama baştan planlanan, planlamaya böyle büyük uzun zaman blokları ayıran, mesela ben yani Dubai'deki şirkette çalışırken biz mesela bir feature yapılacağı zaman walkthrough session'ı olurdu. Walkthrough session'ı product designer'ın gelip bütün feature'ı başından sonuna nasıl planladılar, neler olacak, onların hepsini anlattığı böyle uzun bir session. Sonra arkasından developer'lar mesela ya bunun burası niye böyle, bunu şöyle mi yapsak? İşte bize API'den şöyle bir veri geliyor ama bu istediğiniz şey bizde tam olarak olmayabilir. Onun için şu kadar efor gerekebilir gibi yönlendirmeler yaptığı böyle 4 saatlik, 5 saatlik böyle toplantılar oluyor. Hakikaten o gün tamamen walkthrough'a ayrılıyor. Başka bir iş yapmıyorduk yani o günlerde. Walkthrough'daki feedbacklerden sonra yeniden bir şey hazırlanıyor. Tekrardan bir mini sunum yapılıyor. Sonra mesela grooming oluyor. Grooming'de backendçi diyor ki ben veriyi böyle göndereceğim. Frontendçi diyor ki bana böyle bir şey lazım. Sonra developerların teknik implementasyon üzerinde konuştukları yine bir gün ayrılan ayrı bir şey oluyor. Session oluyor. Seans oluyor. Bazen mesela bir saat sürüyor. Hemen konuşuyoruz, bitiriyoruz, dağılıyoruz yani o özelliğin kompleksitesine göre. Sonra işte ticket'lar falan içindeki veriler dolduruluyor ve işte estimation verilip işe böyle başlanıyor. Şimdi böyle bir planlamanın olduğu bir şirkette zaten bunlara ciddi vakit ayırdığın ve baştan planladığın için işi yaparken aslında zırt pıt sürekli arkadaşlarına konuşma ihtiyacı pek hissetmiyorsun. Çünkü yapılacak şey bayağı net bir şekilde belli. Hatlarıyla belli. Ya olur da işte scope'un dışına çıkılacaktır falan. Onlar zaten ayrıyetten konuşulur. Ama mesela iyi planlama yapılan bir şirkette mesela remote çok verimli oluyor. Bir de mesela kötü planlama yapılan bir şirketi düşün. O zaman da çok zor oluyor. Çünkü ne yapacağını bilmiyorsun. O gün karar veriliyor mesela neler yapılacağı. Ya backendçiyi bekliyorsun. Backendçi bir türlü hazırlamıyor falan. Yani böyle sırası da kayıyor işlerin. İşte o zaman da aslında remote çalışmak zaman içerisinde bir işkenceye dönebiliyor. O yüzden yani bu remote çalışmanı etkileyen çok fazla faktör var. Aslında burada biraz anlatmaya çalıştığımız şey bu. Yani genel olarak bu iyidir ya da bu kötüdür diyebileceğimiz bir durum yok. Ama dediğimiz gibi insanın hayat tarzına olan bakış açısıyla iyi gibi gözüküyor. Fakat burada yine uzun konuştum farkındayım ama bir ara şey yapacağım. Bu Time Management for Mortals'da da mesela şey yaptı. İnsanlar bir arada oldukları zaman bu şeyi nasıl anlatsam bunu? Mesela tatil verdiğin zaman insanlar beraber tatil yaptıklarında aslında daha verimli oluyor. Mesela o yüzden mesela cumartesi pazar tatil, yani şirketler kafasına göre ben çarşamba perşembe tatil yapıyorum demiyor. Çünkü insanlar tatil yaptıkları zaman diğer insanlarla bir araya gelebilmeliler yani free time'ın ortak olması lazım. Remote çalışmada da yine bu çok önemli. İnsan görmemek mesela şeyi çok etkiliyor. İnsanların moral motivasyonunu çok çok etkiliyor. Bunu mesela ilk bir senede, iki senede pandemide remote çalışmaya başlayanlar çok fark etmeyebilir. Ama şu an mesela ben ufak ufak görüyorum Twitter'da falan. Ya işte topluluklar vardı, etkinlik yapıyorduk, arkadaşlarımızla buluşuyorduk. Bir kahve içmeyelim mi developerlar olarak falan demeye başlayanlar oldu. Gerçekten bir zaman sonra şey oluyoruz. Sürekli evde ya da kafede. O sosyalleşme ihtiyacı tabii çok ciddi bir şekilde büyüyor. Ben mesela 5. senede artık bunu çok rahatlıkla hissettiğimi söyleyebilirim. Bunun için hakikaten insanlarla gidip görüşüyorum yani. Hani buradan çıkıyorum, biniyorum, bir şeye gidiyorum. sırf konuşmak, buluşmak uğruna. Bütün bunları dikkate almak ve dengeli bir şekilde ilerlemek lazım. Çok fazla da eve kapanmamak lazım diye söyleyeyim. Biraz uzun anlattım.
Yo, sen aslında çok güzel konulara değindin. Bana birkaç şeyi hatırlattın. Şimdi dediğin gibi remote çalışmak şimdi... Sen belki süpersin remote çalışma konusunda değil mi? Yani süper setup'ın var, iletişimin kuvvetli. Ama işte ekip senin gibi değilse çok büyük sıkıntılar olabiliyor. Ben bunu gözlemlemiştim daha önceki çalıştığım şirkette. Şöyle bir şey vardı. Hani o zaman da hani remote çalışma belki diyebilir miyiz? Tam emin değilim. Çünkü şöyleydi. Bizim Porto'da da ofisimiz var. Hamburg'da da ofisimiz var. Şimdi haliyle iki ofis birbiriyle remote çalışıyor. Şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela bizim Porto'daki çalışanlar mobilcilerde. Yani hani product manager unutuyordu artık. Hani biz sürekli önündeyiz ya. Sürekli web'e feature çıkıyoruz. Ya mobilcilere soruyorum, adam diyor bize iş yok diyor. Hani öyle bir noktaya geliyor ki kişi, hani product manager sadece hani çevresindeki kişilere odaklanıyor. Çevresindeki kişilerle yapabileceği şeyleri düşünmeye başlıyor. Görmediği kişileri de şey yapıyor, unutuyor. Yani hani onlarla da çalışması gerektiğini unutuyor. Ondan sonra mesela ben şeyleri hatırlıyorum. Bizim toplantılar oluyor. Güzel setup vardı. Böyle bu Cisco'nun setup'ı vardı hatta. Hem port ofisinde işte çeşitli odalarda, bizim Hamburg'daki ofiste. Şimdi süper kalite görüyorsun, herkes duyuyorsun da. Toplantı sırasında şimdi merkez karar verici kişiler çoğunluk kişi Hamburg'da olunca biz şeyi görüyorduk. Yani biz sürekli konuşuyoruz, tartışıyoruz. Porto'dakiler, onlar sadece bizim için hani bir ekrandaki bir grup kişi olmuş oluyor. Hiçbir şekilde dahil olamıyorlardı tartışmaya ve sadece orada dinler konumunda kalıyorlardı. O da haliyle çok sıkıntı yaratıyordu. Onun dışında mesela remote çalışmanın bence en önemli şeylerinden biri yazma becerisi. Yani bir kişi yazıyla iletişim becerisi iyi değilse remote çalışması çok büyük bir sıkıntı. Çünkü şeyi görüyorsun, bazıları sürekli seninle ya hadi bir kol yapalım. İşte Mert bir sorun var, yardım eder misin, bir kol yapalım. Yani hani bu nasıl diyeyim, scale edilebilir bir şey değil. Yani ben zaten toplam gün içerisinde yaptığım görüntülü görüşmeyi limitliyorum. Yani hani 2 saatten falan fazla görüntülü görüşmek istemiyorum. Çünkü o senin bütün enerjini alıyor götürüyor yani. O yüzden ben işte eğer bir kişi yazma becerisi yeterli değilse işte bu tarz sıkıntılara neden oluyor. O yüzden ekibinin de remote çalışma kültürüne adapte olması lazım. Ya ben mesela şeyi istemem şu anda. Benim işte şu anki şirkette çalışmayı istemem. Çünkü ofise gidiyorsun. Günün sonunda tekrardan işte atıyorum remote çalışıyorsun Porto ile. O zaman hani ofise gitmenin ne alemi kalmış oluyor? Sürekli böyle işte o şeydesin yani, hem ofisten çalışıyorsun hem şeyden çalışıyorsun. O yüzden ya tüm ekibim ben remote çalışmasını isterim ya da tüm ekibin ofiste olmasını isterim ki herkes hani eşit durumda olsun, kimse böyle dışarıda kalmasın, herkesin fikri dinlensin. Yani o da çok olunuyordu. Biz mesela işte Porto'yu hiç dinlemiyorduk yani, hani onlar da dahil olamıyorlardı çünkü konuya, her şey orada oluyordu. Günün sonunda hani bağlanıyorlardı, hiçbir şey söylemeden tekrar şeyden, koldan ayrılıyorlardı. Yani çok fazla şey olmuyordu, interaction olmuyordu. Sosyalleşme konusu da gerçekten aslında çok kişi önemli, çok kişi için önemli. Dediğin gibi o işte kahveye çıkan, sigaraya çıkan insanlar muhtemelen en çok çileyi onlar çekmiştir diye tahmin ediyorum. Ama böyle hani yalnız çalışıp yalnız kalma konusunda sıkıntısı olmayanlar için muhtemelen en ideal şey haline gelmişti. Zaten pandemi ilk başlarında öyle şakalar da dönüyordu muhtemelen. İnsanların hani böyle sıkıldığı şeyi ben yıllardır yapıyorum diye diyen insanlar vardı. Hani evde oturup sürekli zaman geçirmeyi. O da aslında tabii başka bir konusu. Ben onu da aslında sana soracaktım. Çünkü işte ben genelde işte mesela bazı şeyler yapıyorum. Kendimi dışarı atacak. Çünkü hani alışıyorsun hakikaten. Çok büyük bir rahatlık ofiste evde çalışmak. Bir de işte yemek sepeti, getir yemek gibi işte servisler var. Yemeği de eline getiriyorlar. Her şeyi işte sanal marketten de şeyi söylüyorsun. Market alışverişini de yapıyorsun. Aslında hani hiç dışarı çıkmadan bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsun.
Evet.
O yüzden hani ben şeyi soracaktım. Neler yapıyordum mesela? Ben işte yazın şu an buz gibi hava, tabii çok dışarı çıkmıyorum ama yazın mesela işten sonra burada güneş de geç battığı için saat 10'da falan batıyordu, akşam 10'da. Saat 8'de mesela 2 saatlik yürüyüşe falan çıkıyordum. Ondan sonra şöyle farklı trikler yapıyorum ben. İşte Amazon'dan bir şey alıyorken burada işte DHL'in paket istasyonu var. Paket istasyonu böyle 300-400 metre ötede. Amazon Prime alıp onu ücretsiz olarak getirmek yerine şey yapıyordum. Eğer paket istasyonuna söylersen o zaman da ücretsiz oluyor. Ne kadar olursa olsun hani sipariş verdiğin şeyin tutarı.
Hı hı.
Oraya veriyordum ki hani şey olsun diye, hem işte ücretsiz olsun ama işte asıl şey evden çıkayım. Hani oraya kargo oraya gelince, eve gelmek yerine oraya gelince gideceğim ben o kargoyu alacağım oradan. Ya da işte tabii. Ben sürekli işte markete gitme. O da sürekli işte benim dışarıya böyle iten şeylerden oluyor. Bilmiyorum, sen bu tarz böyle trikler yapıyor muydun? Seni böyle dışarı çıkmaya zorlayacak, gün içerisinde bir hava almanı sağlayacak.
Yapıyordum. Markete ben gittim yani pandemi boyunca. Bir ara böyle çok korkutuşlarda vakalar uçtu falan diye, sakın şey yapmayın vesaire. Sokağa çıkma yasağı falan da olmuştu. O sokağa çıkma yasağı zamanında işte iste gelsin falan gibi servisler var burada. Evet, meyvesi sebzesi falan da iyi kaliteli geliyordu. Güzel reklam yaptık ha. Keşke sponsor falan olsalar. Oralardan falan söylüyordum. Ben şey yaptım, yalnızlık konusunda tabii ailemle beraberim doğal olarak. Yani annem babam bize çok yakın, yürüme mesafesinde gidip geldiğimiz oluyordu. Hiç evden çıkmadığımız zaman gidip geliyorduk. İlk şey dediler, İran'dan Türkiye'ye virüsü birisi girmiş gibi bir haber oldu. Daha pandemi virüsü yok diyorlardı Türkiye'de.
Hı-hı.
Ben hemen bir koşu buradan arabaya atladım, gittim Bostancı bir tane Xbox aldım. Ondan sonra dedim şimdi bu Xbox'lara talep çok artar. Fiyatı da iyiydi o zaman. Xbox One X. Daha yeni nesil çıkmamıştı. Series X çıkmamıştı. Series X'i pre-order ettim. One X aldım. O benim mesela şeyimi, çünkü benim online'da tanıştığım arkadaşlarım var ve mikrofonlu kulaklıkla oynuyoruz biz. Yani oradan muhabbet ediyoruz. Her ne kadar yüz yüze olmasa da beraber oyun oynamak yine bir keyif oluyor. Öyle bir şey oldu bana. Pozitif etkisi oldu. Biraz hakikaten oyun oynamamı arttırmış olabilirim pandemide. Ama tabii servis konularında getirdir. İşte ben yemek sepeti kullanmıyorum. Bu sponsoru da kaybetmiş olduk böylece. Getir daha çok kullanıyordum. İşte yemek siparişi biz çok vermiyoruz. Evde yemek pişiyor yani. Hı-hı. Ben de pişirmesini bildiğim için eşim zaten zaten deyince biraz şey oldu ama o da yemeğe meraklı, öyle değil.
Cinsiyetçi.
Evet. Ya ev hanımı olduğu için dedim ama neyse. İşte yani evde yemek yapılıyor. O yapamazsa ben yapıyorum. Ben yapamazsam o yapıyor. Böyle bir dönüşümümüz var. Biz değişik şeyler denemeyi de seviyoruz yemek konusunda. Uzakta o yemekleri falan yapıyoruz. O yüzden o konularda hiç şey olmamalı ama zaten küçük bebek olunca evde bayağı bir oyalanıyorsun.
Hı hı.
Onunla ilgilenmek zaten başlı başına bir meşakkat. Öyle işte geçti yani, ben pandemide açıkçası yani odam da vardı ayrıyetten. Hani remote ki geç yani pandemi beni iş anlamında sıfır etkiledi yani. Hani yine kalkıp odama girip çalışıyordum. Pandemi başladı. Yine kalkıp odama girip çalıştım. Sokağa çıkmaya geldi, yine aynı şey. Benim için çok bir şey değişmedi. Ama tabii bir zaman sonra artık aktivite eksikliğini hissediyorsun. İşte Bir müddet sonra spora başladım. Personal trainer tuttum bir tane. Bireysel olarak benim şeyimle ilgilendim. Çünkü gym'e falan gidemiyorsun spor salonuna.
Hı hı.
Öyle bir etkisi oluyor. Kapanmıştı çünkü spor salonları. Hareketsiz kalmayayım diye öyle şeyler de yaptım yani. Onlar da bayağı faydalı oldu. Bu şekilde işte atlatmış olduk. Yani remote yaparken tabii bunların da bana böyle bir ekstra şey oldu yani. Yan etkisi oldu. İşte spora gitme zorunluluğu. Normalde ben sürekli işe giderken yürüdüğüm için aslında kilo kontrolüm çok iyiydi. Ama pandemide bir anda çok hızlı 10 kilo aldım ben bu arada. Yani kilomu söylemekten sakınmam. Yani 100 kilonun üzerine çıktım ki beni görenler bilirler. Öyle 100 kilo üzerinde bir adam gibi göstermiyorum. Ama çıktım yani. Biraz kemikler falan iri olduğu için hep öyle derler ya. İşte onu tekrardan kontrol altına almak için böyle şeyler yaptım yani. Tabii hepimize bir şekilde etkisi oldu. Ama tabii biz yazılımcılar olarak biraz aslında müteşekkir olmalıyız diyorum. Çünkü ne sektörler ne meslekler çok derin etkilendi. Bu remote sağ olsun bizi bayağı bir kurtardı yani. O tarafta da tabii bu minnettarlığımızı. Ben burada remote karşıtı değilim yani. Sadece iki tarafında göz önünde bulundurmak gerektiğini söylüyorum.
Ben belki sen oda falan dedin. Ondan kısaca şeyi merak ediyorum. Devletin herhangi bir desteği var mı acaba? Burada mesela Almanya'da ondan dolayı ben mesela evi değiştirmeyi düşünüyorum. Böyle iki odalı bir evde kalıyorum şu an. Üç odalı bir eve çıkmak istiyorum. Şöyle bir yasa var. Eğer sen üçüncü odayı sadece çalışmak için kullanıyorsan, mesela işte 50 metrekare bir evim var diyelim, 10 metrekare bir üçüncü odam var. Burada yarım odalar da var, 2,5 odalı evler falan da var. O şeyi çalışma odası olarak kullanıyorsan, işte ne dedik, 5'e 10 dedik, 5'te birini kiranın gider olarak şey yapıyorsun, onu şeyden düşebiliyorsun, şey olmasan bile. Nasıl diyeyim, freelance çalışan falan olmasan, hani ofis olarak göstermek yerine ortaya diyorsun ki ben remote çalışıyorum. Kontratında da zaten mesela benim kontratımda evimin adresi yazıyor çalışma ortamı olarak home office'te diye belirtilmiş. Hı hı. Öyle olunca işte kiranın 5'te 1'ini, işte ısınmanın 5'te 1'ini, suyun, elektriğin, internetin 5'te 1'ini yazıp işte toplamda normalde işte atıyorum 50 bin euro kazanıyorsan toplam bu giderlerde işte 2 bin euro tuttuysa falan işte 48 bin eurodan gelir vergisi veriyorsun. Hani bu şekilde ufak bir kazancın oluyor. Bilmiyorum Türkiye'de de ona benzer şeyler var mı?
Benim duyduğum kadarıyla yok. Gerçi inanması da güç yani. Çünkü çok suistimal edilebilecek bir şey gibi geldi Türkiye'de bana bu.
Ya burada bayağı şey yapıyorlarmış. Eve gelip kontrol ediyor yani devletten birisi gelip. O yüzden bayağı hani sıkı tutuyorlar burada.
Ya onu da bir şekilde atlatırlar ya burada. Adam gelince ona göre gösterir falan. Var yani. Bilmiyorum şimdi insanları töhmet altına bırakmıyorum ama bilmediğim bir konu. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Belki de vardır. Varsa bize yine yorum olarak söylesinler. Bir sonraki bölümde düzeltiriz yani.
Bir de ben son olarak şeyden de bahsedelim istiyorum. Şimdi bu dediğim gibi sadece bizim ülkemizde konuşulan bir şey. Tüm dünya bunu konuşuyor. Dediğim gibi işte bu büyük basınla kuruluşlarında Great Resignation diye geçiyor. Herkesin istifa ettiği. Özellikle Amerika'da işte bu stimulus check dedikleri işte devlet bayağı para verdi bütün vatandaşlara.
3000 dolar mıydı neydi öyle bir şeydi?
Evet. Aynen. Millet hakikaten istifa etti. Artık geri de gelmemişler. Herkes işte şey yapmaya başladı. Belki bizde de oluyordur artık. Bu işte çoğu üniversite öğrencisi kiralardan dolayı bulamadığı için tekrardan memlekete dönüyorlar ya. Orada da benzer şey olmuş işte bu işte McDonald's'ta çalışan, restoranlarda çalışan insanlar paraları almışlar. Ondan sonra demişler ya ben niye çalışayım? Herkes artık şeye yerleşmişler. Ailesinin yerine yerleşmişler bütün giderlerini düşürmek için. Zaten adam akıllı para kazanamıyorlardı. İşte şeyden diyorlardı restoranlar artık eleman bulamıyor hiçbir şekilde. Kimse artık çalışmak istemiyor o tarz işlerde. Çoğu kişi mesela Amerika'da artık şey yapmaya başladı. Kaliforniya'da falan yaşamaktansa daha böyle şey şehrin merkezindense işte diğer eyaletlere gidip işte vergisinin daha az olduğu eyaletlere gidip ya da işte şehirden uzakta yaşayıp ev alıp orada yaşamaya başladılar. Hani aslında remote çalışma biraz daha nasıl diyeyim insanların yaşayış şeklini çok değiştiriyor gibi geliyor. Biz mesela başlangıçta Bağdat Caddesi'nden falan bahsettik ama insanlar artık böyle nasıl diyeyim daha böyle bireysel takılabiliyor. Yani bir topluluk olarak yaşamasına gerek kalmıyor. Topluluk olarak çalışmasına gerek kalmıyor. Ben önümüzdeki senelerde bunun daha da artacağını tahmin ediyorum. Hani Metaverse'den konuşuyoruz. O da aslında bir nedeni yani. Ben remote çalışıyorum. Niye şehir merkezinde yaşayayım? Niye yüksek kira vereyim? Hiçbir anlamı yok benim için. Onun yerine işte senin örneğinde sen zaten bütün zamanını çoğu zamanın ya da ailenle geçiriyorsun. Çoluğunla çocuğunla geçiriyorsun. O zaman şey düşünüyorsun ya ben niye o zaman apartmanda yaşayayım ki onun yerine gideyim bir tane ev alayım. Zaten ödeyeceğim mortgage benim o şehir içerisinde merkezde ödediğim kirayla aynı ya da daha az ödeyeceğim. Ama işte evim olacak, bahçesi olacak. Giderim orada işte çoluğumla çocuğumla bahçesinde oynarım. Herkesin odası olur. Ayrıca işte çalışma odan olur. Eşinin çalışma odası olur falan filan. Hani bu remote çalışma yaşayış tarzını değiştiriyor insanların. Sadece bu işte biz masamızı aldık, evimizde oturuyoruz olayı değil. Hani insanların hayatını değiştiriyor. İş, yaptıkları işi bırakanlar oluyor. Yani hani dediğim gibi farklı işlere yöneliyorlar. Remote çalışmanın imkan verdiği işlere geçiş yapıyorlar artık çoğu kişi. Bireysel hani böyle kas gücüyle ya da ofiste bulunması gereken işleri yapmaktansa. O yüzden hani o sektörler iş şeyini yapıyorken böyle iş eleman bulamıyorken şu anda da şeyi de bilmiyorum takip ediyor musun? İnanılmaz bir artış var yazılımcı şeyinde. Çünkü büyük şirketler de bunu yakalıyor. Ben geçenlerde uzatmayacağım belki son konuları bahsettiğimiz. Amazon'u duymuştum. Amazon'la ilgili okudum. Yani bir sürü senior ve üzeri seviyede olan kişiler Amazon'dan istifa etmeye başlamışlar. Bu sadece remote çalışma politikasından dolayı Amazon. Orada şey demişler ya gideceksin işte sen 2-3 üstünden izin alacaksın. Onlar okey verirse remote çalışabilirsin falan diye. Yani millet şey diyor yani 6-7 kişilik ekibe bir tek senior ben varım. Geri kalan herkes junior. Artık Amazon işte şey bulamıyormuş. Senior eleman bulamıyormuş sırf bir yüzden dolayı. Bunun nedeni de bence gayet belli. Yani bizim ekipte de ben görüyorum. Hani staff level seviyesinde işte senior seviyesinde olan insanlar var. Çoğu zaten evli, çocuğu olan insanlar. Hani böyle artık daha fazla zaman geçirmek istiyorlar. Çoluğuyla çocuğuyla. Sen belki şimdi daha olan ufak olduğundan o kadar hani yapabileceğin etkinlik sayısı kısıtlıdır. Ama muhtemelen hani büyüdüğünde daha da fazla zaman geçirmeye başlayacak. Daha fazla zaman geçirmek isteyeceksin. Haliyle senin işinin de seni o imkanı sağlayacak şeyi işi tercih etmek isteyeceksin. İnsanlar da öyle yapıyor. Yani adam artık şey diyor ben o Amazon'un bütün imkanlarından işte adaymış falanmış benim umurumda değil. Ben hani bir işim olsun ama işte böyle şehir merkezinde uçuk kaçık kiralar vermeyeyim. Onun yerine böyle işte çocuğumu da daha iyi okula gönderebileceğim. Hani onlar da sıkıntı çünkü. Şehir merkezinde yaşayınca burada mesela şey diyorlar. İşte kreş için kuyruğa giriyorsun yani. Yok yani kreş yok. Ama işte şehir dışından biraz uzağa çıkınca bu sorunların o kadar rastlamıyorsun. İnsanlar da bunu tercih etmeye başlıyor. Haliyle çok fazla kişi istifa ediyor. Özellikle dediğim gibi çok tecrübeli insanlar istifa etmeye başlıyor. O yüzden büyük şirketler de bayağı sıkıntı yaşıyor. Ve remote çalışma imkanı veren şirketler daha çok kazanıyor gibi geliyor. İşte GitHub'dır. Onlar da mesela remote alıyor. GitLab. Onlar da Basecamp. Komple hani remote. Bizim şirkette aynı şekilde komple remote. Hani ben şeyi görmüştüm. Yani bizim şirkette hani kimsenin gitmediği böyle dağın başında böyle ormanlık yerde çalışan insanlar var. Starlink'ten şeyi de almışlar. İnternete de almışlar. Orada çalışıyorlar. Yani insanların dediğim gibi hayat tarzı değişiyor artık. Herkes aynı hayat tarzını yaşamıyor. Ben bu konuyu da aslında çok heyecan verici buluyorum. Yani hani tabii. Şey benim çok ilgimi çeken bir şey değil. Böyle şehrin içerisinde çok kalabalık bir yerde bir sürü insanla yaşamak, apartmanda yaşamak mesela benim çok hoşuma giden şey bir şey değil yani. Yani tercih etmediğin insanlarla, tanımadığın insanlarla nasıl bir background'da olduğunu bilmediğin insanlarla yaşıyorsun. O yüzden çok pozitif bakıyorum. Umarım şey de gelişir. Daha çok böyle şehir dışarı yayılır. Çünkü dediğim gibi sadece ev yapmak yetmiyor. Orası hastanesini, marketini, kreşini, okulunu yapmak gerekiyor. Umarım devletler bunu bir şekilde şey yapıp böyle şehrin merkezinde uzakta bir genişleme yaparlar. Ki Hani şehrin içerisinde yaşayanlar da rahatlar. Şehrin dışarısına gitmek isteyenler de rahatlar. İkili bir şey olur. Bir taşla iki kuş vurmuş olurlar. Son olarak da bundan bahsetmek istedim.
Çok haklısın. Büyük uyanış var. Yani insanlar gerçekten biz niye bu kadar zamandır bu kadar eziyet çekiyormuşuz, bunun daha kolayı varmış demeye başladılar. Ya benim de mesela öyle bir imkanım var, sen biliyorsun yani. Bizim Edremit, Balıkesir Edremit tarafında bayağı yazlığımız var, müstakil. Bahçeli falan ev. Bahsetmiştim sana. Bazen biz de düşünüyoruz mesela, yani İstanbul'da oturmanın ne gibi bir artısı var bize diye. İşte burası benim doğduğum büyüdüğüm mahalle, annemler burada vesaire, hani onlar taşınmayı düşünmüyor gibi durumlar olduğu için o yüzden çok şey yapmıyoruz. Bir de o evin ısıtma problemi var, henüz doğal gaz gelmedi. Klimayla ya da şömineyle ısınması lazım. Doğal gaz da geliyormuş bu arada 2 seneye. Onu da haberini aldık. O zaman belki işler değişebilir. Gerçekten şey, bu tarz şeyler olacak. Bir de Türkiye'de o konuda fena değil. Hastanedir vesaire, hani devlet, okul konusunda bir şey diyemem, bilmiyorum çünkü, ama mesela bizim o Edremit bölgesinde çok iyi hastaneler var. onu biliyorum yani. Çok, çok iyi doktorlar var, diş hekimleri var. Hani o konuda da Türkiye birazcık da avantajlı gibi gözüküyor. Diyelim ve ufaktan kapanışı yapalım. Yani daha konuşacak olsak remote hakkında çok konuşuruz. Tecrübeli olduğumuz bir konu. Fakat bu bölümlük bu kadar diyelim. O zaman kapatıyorum.
Ya kapatmadan önce şeyi söyleyelim. İnsanlar hani bizi dinlemekten keyif alıyorlarsa paylaşmayı unutmasınlar.
Tabii kesinlikle.
Biz ne kadar çok dinlenirsek o kadar mutlu oluyoruz. Ben yazılanları okuyunca da çok seviniyorum. Biz hani en başta da söylemiştik. Biz bunu hani herhangi bir beklenti ile yapmıyoruz podcast yayınımızı. Biz sadece işte hem birbirimize sohbet edelim, hem de insanlar faydalansın, hem yeni insanlarla tanışıyoruz bu sayede. Popüler olunca biz şey imkanına da sahip oluyoruz. İşte hiç tanımadığımız insanları davet ediyoruz. İşte evet. Koray Brand'da olduğu gibi. Hani bu sayede işte onlarla da sohbet etme şansı oluyoruz. Bunu da sizlerle paylaşıyoruz. Hani siz de aslında faydalanmış oluyorsunuz. O yüzden hani sevdiklerinize, arkadaşlarınıza söylemeyi unutmayın. Onlar da dinlesinler. Bilmiyorum, dinleyip de takip etmeyen varsa hani Apple Podcast'te takip edebilirsiniz. Spotify'da da podcast'te takip edebilirsiniz. Bu sayede yeni bölüm geldiğinde muhtemelen size bir bildirim geliyor. Ben bu şekilde takip ediyorum zaten bir sürü podcast'te. Hep evet. Yeni bölümlerini de kaçırmıyorum bu sayede. Çünkü her hafta onlar da yeni bölüm yayınlıyorlar. Sonra birikiyor. Birikince de tekrardan şey yapamıyorsun. Oturup dinleyemiyorsun.
Kesinlikle.
Geldiği hafta tüketmen gerekiyor. O yüzden siz de unutmayın hani eğer takip etmediyseniz bu platformlarda diye bir ekleyeyim. Sen de kapanışı yapabilirsin artık.
Teşekkür ederim Mert. Ağzına sağlık. Farklı Düşün Podcast'ın 19. bölümünde biraz Apple konuştuk. Apple'ın etkinliğinden bahsettik. Bazı Caddesi mağazası ve neden Bağlı Caddesi'nde mağaza açıldığını konuştuk. Daha sonra da uzun uzun remote çalışma üzerine biraz karşılıklı sohbet ettik. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.
Hoşça kalın.